Ayrım 11.
Trenini biraz ötede bırakarak kumandana ve eşrafa gelip kendisiyle görüşmeleri için nazik bir haber göndermiş. Onlar biner binmez tren olanca hızıyla hareket etmiş. Trende olanlar durumu tartışmak istedikleri zaman Miralay Refet bütün bunları Mustafa Kemal Paşa ile konuşmalarını söylemiş. Eşraf hemen bize katılmış fakat Fahrettin Paşa 2 gün düşünmek için müsaade istemişti. Mustafa Kemal Paşa, Konya'yı tetkik için Miralay İsmet'i göndermeye karar vermişti. Beraberlerine Miralay Refet de gidecek, orada milli hareket hakkında nutuklar vereceklerdi. 2 gün sonra yine karargaha gittiğim vakit İsmet Bey'i orada buldum. Diyordu ki, döndük, Fahrettin Paşa İstanbul'u terk edip bizimle beraber olmaya karar verdi. Bugünlerde Doktor Adnan'la Miralay İsmet'in her görüştükleri zaman birbirlerine nasıl sevgiyle sarıldıklarını iyi hatırlarım. Bu kanlı ve tehlikeli günlerde 2 şey büyük ümit veriyordu. Birincisi Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Bey'in yakınlıkları. Çünkü İsmet Bey'in yumuşatıcı bir tesiri vardı. İkincisi de hayatlarını savaş yolunda fedaya karar vermişin arasında hayli sıkı dostluk vardı. Konya meselesi halledilince Yusuf Kemal Bey ile Doktor Rıza Nur heyeti nasihadan Ankara'ya gelip çalışmak kararını aldılar. Onlar ilk kabineye giren azalar arasına karışacaklardı. Bundan sonra Hamdullah Supi Bey ile Bekir Sami hayli güçlükle İstanbul'dan geldiler. Bekir Sami Bey Sivas Kongresi'nin tanınmış bir siması olduğu gibi Türkiye'nin de en değerli devlet adamlarındandı. Hamdullah Supi Bey bizimle çiftlikte kalır, Bekir Sami Bey ise karargâhta yatar kalkardı. Bunların ikisi de hazırlanmakta olan yeni hükümete ait meselelerin tartışılmasına katılırlardı. O günlerde alınacak olan herhangi bir karar Türkiye'nin bütün geleceğine tesir edecekti. 1920 yılının Mart ayında Kara Vasıf, Mustafa Kemal Paşa'ya İngilizlerin bir hükümet darbesi hazırladıklarını yazmış, aynı zamanda İstanbul'daki meclisi dağıtacaklarını, bundan dolayı Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında Anadolu'da bir hükümet hazırlanması lüzumunu bildirmişti. Kendisinden İstanbul Meclisi'nden istediği kimselerin isimlerini sormuş, onları Anadolu'ya kaçırmayı vaat etmişti. Mustafa Kemal Paşa cevap vermeden Mart'ta hükümet darbesi oldu. Tabii Ankara'da kurulması gereken hükümetin şekli hakkında tartışmalar Nisan'ın başında şiddetlendi. Başta İstanbul'da anayasa profesörü olan Celalettin Arif olmak üzere fikirleri batıya açık olanlar şöyle bir şey istiyorlardı. Bir teşri-i meclis yani yasama meclisi, bir kabine, bir de icra heyeti yani yürütme kurulu kurmak ve bunun başına da meclis reisi getirmek istiyorlardı. Mustafa Kemal Paşa önce buna itiraz etti. Bunu bir cumhuriyete benzetti. Bunun halkı ürkütmesinden korkuyordu. Tamamen Jean-Jacques Rousseau gibi konuştuğunu iyi hatırlarım. Bütün kudret halkındır. Kudret bölünmez. İcrai ve teşrii diye birbirinden ayrılmaz. Kudretin bölünememesi ve halkın elinde olması meselesi üzerine uzun tartışmalardan sonra varılan karar bir çeşit convention şekliydi. Yani anlaşma. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Bütün icra ve teşrii kuvveti meclisin elinde olacak ve kabine üyelerini onlar seçecek. Onlar sadece meclise karşı sorumlu olacaklar. Bu surette kabineye karşı sorumlulukları olmayacak. Yani kabine meclisin bir nevi memur heyeti olacak. Bunların başında meclis reisi bulunacak fakat şahsi sorumluluğu olmayacak. İşte bu şekilde Mustafa Kemal Paşa bunu teklif etti. Arkadaşlarının bir kısmı bunu Sovyetlerin şekline benzettikleri için hayli itiraza uğradı. Fakat her şeyden önce Mustafa Kemal Paşa ile anlaşmak gerekiyordu. Bu münakaşalar yemekten sonra başlar, saat 9'a hatta bazen sabahın 5'ine kadar sürerdi. Mustafa Kemal Paşa ve diğerleri nihayet bu teklifleri kabul ettiler. Aralarında hiçbir fikir anlaşmazlığı olamazdı çünkü muhit tehlike içindeydi. Bu tartışmalar o zamana kadar okuduğum kitaplardaki fikirlere benzediği için beni ilgilendiriyordu. Bence şeklinde çok önemi yoktu. Bu meselede Mustafa Kemal Paşa'nın şahsiyetinin büyük rol oynadığını sezmemek kabil değildi. Mustafa Kemal Paşa fikirlerini telkinden hiç yorulmaz, etrafını nihayet kendi düşüncelerine sürüklerdi. İnanıyorum ki tarihin dramatik ve ani değişmeleri çok zaman dinamik fertlerin eseridir. Mustafa Kemal Paşa tekliflerinin kabulünden sonra Millet Meclisi için nutkunu hazırlamaya başladı. Meclis 23 Nisan 1920'de açılacaktı. Bu nutku odasında Hakkı Behiç de bana baştan başa okudu. Her ne olursa olsun Mustafa Kemal Paşa'nın kudreti milletin eline bırakmak istediği, herhangi bir diktatör veya sultan istemediği görünüyordu. Bana o günlerde Mustafa Kemal Paşa George Washington gibi bir kimse görünüyordu. O aralık Ankara'ya Chicago Tribune'un muhabiri William adında biri gelmişti. Bizim resimlerimizi aldı. Bunlar muhtelif Amerikan gazetelerinde basıldı. Aynı gün öğleden sonra İstanbul'dan Saffet Bey isminde ve Anadolu'ya silah kaçıran bir adam geldi. Beni görmek istedi. Dedi ki, size büyük bir haberim var. Türk tarihinde tek mevkiyi işgal eden bir kadın oldunuz. Aynı zamanda İstanbul'da Nakiye Hanım'ı görüp ailemden de haber getirdi. Elime uzattığı Peyam-ı Sabah gazetesi de Kürt Mustafa Paşa Mahkemesi'nin verdiği idam ilamı ile fetva vardı. İdama mahkum olan 7 kişi arasında sırayla Mustafa Kemal Paşa, Bekir Sami Bey, Doktor Adnan, Ali Fuat, Ahmet Rüstam, Kara Vasıf ve Halide Edip vardı. Halide Edip namına uzunca bir bahis geçiyor. İstanbul Üniversitesi'nde Batı Edebiyatı profesörü olan bu hatunun bütün kötülükleri sayıp dökülüyordu. Fetvada herhangi birimizi öldürmenin bütün Müslümanların dini bir vazifesi olduğu yazılıydı. Aynı zamanda İstanbul'da evimin hükümet tarafından işgal edildiğini, başımızı getirene mükafat verileceğini de yazıyordu. Bütün bunlar bana Mahmure ablayı ve çocuklarımı hatırlattı. Acaba bu hükmü nasıl karşılıyorlardı? Acaba evi nasıl bırakmışlardı? Bilhassa yıllarca emek sarf ederek topladığım kitapları da düşündüm. Bununla beraber Malta'ya götürülmüş olan Kara Vasıf'ı İstanbul'a getirip idam edip etmeyecekleri de endişeyi mucip oluyordu. Bundan başka da bu kararı Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları üzerine ne tesir yaptığını merak ediyordum. Büyük odaya gittiğim zaman Mustafa Kemal Paşa ile Doktor Adnan el ele yazıhanenin yanında oturuyorlar. Miralay İsmet de yazıhaneye dayanmış ayakta duruyordu. Doktor Adnan'a bu yeni şerefi nasıl telakki ettiğini sorduğum zaman Mustafa Kemal Paşa Adnan'a dönerek "Bizi mahkum edenlerin hiçbir siyasi kıymeti yok. İdama mahkum olmak hoşuma gitmedi. Sen ne düşünüyorsun?" diye sordu. Adnan da benim de hoşuma gitmedi dedi. Ben tekrar bu karar şöhretimizi arttıracaktır dedim. Miralay İsmet dedi ki, bilakis onların memlekette siyasi kıymeti vardır. İstanbul ve İzmir gibi vilayetlerde bize karşı muhabbet yani sevgi artarsa da henüz kararlarını vermemiş olan halk arasında fena tesir yapar. Bilhassa ihtilal halinde olan yerlerde padişahın ve İngilizlerin teveccühünü kazanmak isteyenler hücuma geçeceklerdir. Biz İstanbul gazetelerinin bugünlerde Anadolu'ya girmesine mani olmalıyız. Ertesi gün meclis ve yeni hükümet teşekkül edecekti. O akşam yeni meclis isminin kurultay olmasını Hamdullah Subhi teklif etti. Buna karşılık Celaleddin Arif Bey meclisi kebiri milli diyelim. Yani büyük millet meclisi diyordu. Fakat nihayet büyük millet meclisi adı verilmesi kararına verildi. Yeni kabine aşağıdaki isimlerden kuruldu. Hariciye Vekili Bekir Sami Bey, Dahiliye Vekili Cami Bey, Milli Müdafaa Vekili Fevzi Paşa, Sıhhiye Vekili Doktor Adnan, Marif Vekili Doktor Rıza Nur, Ziraat Vekili Yusuf Kemal Bey, Adliye Vekili Celaleddin Arif Bey, Şeriye Vekili Mustafa Fehmi Efendi, Maliye Vekili Hakkı Behiç Bey, Nafıa Vekili İsmail Fazıl Paşa, Erkan-ı Harbiye Reisi Miralay İsmet Bey. Erkan-ı Harbiye Başkanlığı yani Genelkurmay ilk defa olarak kabineye alınıyordu. Mustafa Kemal Paşa meclis reisi olacaktı ve aynı zamanda da hükümetin başı. O akşam çiftlikte biraz daha erken indik. Garip bir ruh haleti içindeydik. Başımızdan bir kurşun geçmesini bekliyorduk. Bizi büyük çoban köpeği Karabaş'ın havlaması karşıladı. Ben önde gider onunla konuşur onu yatıştırırdım. Çünkü çok dosttuk. Karabaş çok vahşi bir hayvandı. Yüksek akasyaların arkasından yarım ay görünüyordu. O gece yatakta hep beyaz gömlekle Bayezid'de idam sehpasına gittiğimi hayal ediyor ve bir nutuk hazırlıyordum. Hep aklımdan Babillilerin meşhur kadını Kurretülayn'ın idam edilmeden önce Farsça söylediği cümle geçiyordu. Ayaklarımı yerden kaldırın ki yüksekten dünyayı daha iyi göreyim. Nihayet 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldı. Mustafa Kemal Paşa nutkunu okudu ve büyük bir tesir yaptı. Büyük, eski gelenekler ve şekiller uzlaşmıştı. Milletvekilleri orada bütün sorumluluğu omuzlarının üzerinde taşıyorlardı. Meclis padişahın ihtilaf devletlerinin elinde bir esir olduğunu, bütün teşrii ve icra kuvvetini kendi ellerinde tuttuğunu ifade eden bir beyanname neşrettiler. Buna Mustafa Kemal Paşa imzasını koydu. Birkaç gün sonra yeni kabinede kabul edildi. Çünkü aralarında vekil olabilecek çok adam yoktu. Mecliste oturacak kadar sandalye bile yoktu. Erkan-ı Harbiye Reisliği karargâhta açıldı. Bu vaktiyle Ziraat Mektebi talebesinin jimnastik salonuydu. İnsan doktor Refik'in odasına gitmek için oradan geçmek mecburiyetindeydi. Oradan geçerken binbaşı Salih Bey'in muazzam bir masa üzerinde kağıt ve haritalar arasında çalıştığını gördüm. Orasının kendi odası olup olmadığını sorduğum vakit Erkan-ı Harbiye Teşkilatı olduğunu söyledi. Yanında uzun boylu bir zabit oturuyordu. Bu bir jandarma zabiti olan Kemal Bey'di. İstanbul'dan diğer unsurlar gelinceye kadar Erkan-ı Harbiye bunlardan ibaret olacaktı. Büyük zorluk yazı makinesindeydi. Çünkü parça parça ve kırıktı. Ben de yalnız bir tek parmakla yazabiliyordum. Vesikaları makineyle yazmak çok güçtü. Bazen 6 sayfayı 8 saatte yazabiliyordum. Arkamda son derece ağrır dururdu. Bu azaplı günlerden birinin akşamı büyük sofaya giderek bir sandalyeye oturdum. Mustafa Kemal Paşa önündeki gazeteden gözünü kaldırarak "Niçin olmasın?" deyip gülümsedi. Ben bunun bir hücum olduğunu fark ettim. Fakat Hamdullah Subbi gazetedeki bu pasajı okuduğu zaman gülmeye başladım. Anlaşılan benim marif vekili olduğumu yazıyordu. Tabii gazete kanun dışı böyle bir asi kadına hücum ediyor ve din taassubunu tahrike çalışıyordu. Bundan memnun olmadım çünkü ben hiçbir maddi şeref yahut mükafat peşinde değildim. Memleketimizde Erzurum'dan İzmir'e kadar kanlı bir yol vardır. Orada ölenlerin her biri isimsiz ve memleketlerini esirlikten kurtarıp hür ve müstakil yani özgür bir yurt yaratmak için canlarını vermişlerdir. Onlardan biri olmak ve o yolda can vermek benim için daima kâfi bir mükafattı. İstanbul gazeteleri aynı zamanda benim yeşil bir cübbe giyerek halk arasında propaganda yaptığımı yazıyorlardı. Gerçi yeşil renk Bolşevik Müslümanların aldığı bir renkse de halk bu noktaya önem vermedi. Onlar için yeşil sadece mukaddes bir renkti. Bu aralık Mahmure abla İstanbul'dan gelen bir adam vasıtasıyla yolladığı mektupta evimizin nasıl hükümet tarafından işgal edilmiş olduğunu anlatıyordu. O mektupta bize sıhhat ve afiyet diledikten sonra halkın bu idam kararından sonra bizi daha çok sevdiğini yazıyor, Peyam-ı Sabah gazetesine bir mektup gönderdiğini fakat çocuklarının bunu yollamadıklarını söylüyordu. Diyor ki, eve geldikleri zaman ben Feride ile oradaydım. Benim ne kadar hiddetli olduğumu bildiği için Feride beni onlarla konuşturmadı. Aralarında Şeriye Mahkemesi'nden bir adam sana ait olan şeylerin bir listesini yaptı. Bu aralık orada bulunan bir zabit Feride'nin yanına gelerek size bu hareketi yapanların arasında bulunmakta utandığını ve ilk fırsatta Anadolu'ya kaçacağını söyledi. Hoca Gustav Dor'un Kitab-ı Mukaddes'e ait resimlerini görünce fena halde kızmış. İdama mahkum olmayı hak etmiş demiş. Fakat orada Kur'an'a ait yazıları görünce de biraz yumuşamış. Ev polis tarafından çevrilmişti. Ben mutfakta heyecan içinde aşağı yukarı dolaşıyordum. Bir tanesi kapıyı vurarak dedi ki, ''Kuzum hanımefendi, bu evde bu hareketi yapmakta utanıyorum. Her ne hizmet isterseniz hazırım. Eğer yukarıdaki heriflerden saklamak veya kaçırmak istediğiniz bir kitap veya başka bir şey varsa ben görmezlikten gelirim.'' Nisan'ın sonlarında İngiliz gazetelerinin birinde bir devlet adamının ''Big Stick Policy'' sopa siyaseti adlı beyanatını okuduğum zaman fena halde isyan ettim. Bir imparatorluk kurmuş bir millet sıfatıyla böyle bir beyanat 10 yıl önce hiçbir tesir yapmazdı. Mustafa Kemal Paşa büroma geldiği zaman bu nutkun tercümesini önüne koydum. Mustafa Kemal Paşa hiçbir zaman bu kadar öfkelenmemişti. Adeta sesi kısıldı. Bizim de onlar derecesinde olduğumuz gün anlayacaklarını ve bize baş eğeceklerini söyledikten sonra en son insana kadar onların medeniyetlerini başlarında parçalamak için can vereceğimizi ilave etti. Bana öyle geldi ki bütün şerefimiz Mustafa Kemal Paşa'nın bu ifadesine ve sesinde dile geliyordu. O zaman bunun bana yaptığı tesir İtilaf kuvvetlerinin İstanbul'u işgalinden fazla oldu. Bana öyle geliyor ki insanlar arasında herhangi anlaşmazlık ve düşmanlık zamanla geçebilir. Ama bir tanesi kalır. O da karşıdakinin yükseklik iddiası. O gün düşündüm ki eğer Doğu ile Batı herhangi bir zaman birbirlerinin boğazına sarılırlarsa bunun en büyük sebebi bu yukarıdan bakma olacaktır. Sınıflar ve milletler arasındaki mücadele, insanların haysiyetlerindeki müsavilik yani eşitlik ve haklar tanınıncaya kadar devam edecektir. 5. İç savaşın önemli safhaları. Bundan sonraki birkaç ay içinde geçen iç savaşları izah etmek biraz güçtür. Bu kaynaşma halindeki bir insan kalabalığının başka başka yönlerde birbirlerini çekememeleri gibi bir şeydir. Her yerde kardeşler arasında kan dökülüyordu. Her yerde henüz sabit bir şekil almamış fikirler arasında mücadele devam ediyordu. Bu devrin yükselen bazı şahsiyetlerinin portrelerini vermek kolay değildir. Hepimizin hayatı tehlike ve ani karar almak mecburiyetiyle karşı karşıyaydı. Ankara'daki bizler o günlerde Mustafa Kemal Paşa'yı bu hareketin en canlı bir kılavuzu ve şahsiyeti telakki ediyorduk. Çalışır, konuşur, etrafa dağılan kuvvetleri bir araya toplamak için durmadan gayret sarf ederdi. Bana öyle geliyor ki adeta görünmeyen bir el Türk milletine yeni bir veçhe vermeye çalışıyor gibiydi. Fakat o günkü gayemiz istilacılardan kurtulmaktı. Milletin varacağı yeni yön herkesin, hatta Mustafa Kemal Paşa'nın kafasında bile açıkça bir şekil almış değildi. Başarı şüphesiz ona en yüksek payeyi verecek idi. Fakat mesuliyet herkes tarafından paylaşılmaktaydı. Ankara'ya yerleştiğimiz ilk günlerde Anzavur hareketi başladı. Bu okumak yazmak bilmeyen basit bir Çerkezdi. Milli harekete karşı koysun diye padişah tarafından kendisine paşalık unvanı verilmişti. Bandırma'da harekete geçti. Çarçabuk Bursa'ya yaklaştı. Ondan sonra da İzmit'e doğru yöneldi. Bandırma ve Bursa'da ona karşı gelen hareketlerin başında Ethem ve İzmit'te de Ali Fuat Paşa vardı. Ethem de Çerkezdi fakat cahil bir insan olmasına rağmen daha çok genç ve cesurdu. Salihli'de İzmir'in işgalinden sonra başıbozuk kuvvetlerin reisi olarak kendini göstermişti. Onun kuvveti en kalabalık olanıydı. Aralarında zabitler de vardı. Ağabeyleri Reşit ve Tevfik de erkan-ı harp zabitleriydiler ve ona direktif verebiliyorlardı. Tabii kuvvetlerinin selameti Salihli halkının vatanseverliğine dayanıyordu. Fakat halktan bir sürü para çekmişti. Herhalde Anzavur'u yenmek şerefi ona aittir. Gerçi milli müdafaacıların çok güvendiği ve dayandığı bir kuvvet ise de hiç kimse onun fazla kuvvet kazanmasını ve başa geçmesini istemezdi. Çok şükür Ali Fuat Paşa çok küçük de olsa muntazam yani düzenli kuvvetleriyle Eskişehir ve İzmit'e hakimdi. Ve etrafta dövüşen küçük birlikleri idare edecek kabiliyete de sahip bulunuyordu. Ali Fuat Paşa ile Çerkez Ethem Bursa ile İzmit sahalarını hilafet kuvvetlerinden bütün milli mücadeleye karşı dövüşen birliklere sadakat ordusu adı verilirdi. Temizledikleri anda Bolu ve Düzce'de Çerkez şefleri ve Gerede'de de Türkler hilafet adına harekete geçtiler. Birkaç hafta içinde adeta yangın gibi bu hareket Yaban Ağbağ'da kadar geldi. Yani Ankara'ya 28 kilometre uzakta olan bir merkeze kadar. Hareket şayet yalnız Çerkezler arasında olsaydı o kadar tehlikeli olmazdı. Türkler de buna karıştığı için mesele büyük bir önem aldı. Bolu hareketinin başında halkı aydınlatmak ve tarafımıza çekmek için Gerede mebusları bulunan Binbaşı Hüsrev Bey ile Osman Bey oraya gönderildiler. Bu hareket bilhassa İstanbul'daki dini fetvanın tesirinden ve bazı söylentilere göre de İngilizlerin parasından doğmuştu. Bu isyan milli mücadelede aleyhimize kabaran kanlı isyanlardan biriydi. Ne yazık ki bizim tarafımızdan harekete geçen şeflerin bazılarının halka karşı aldıkları şiddet siyaseti ve onlardan para çekmeleri işi ciddi bir şekle soktu. Bunların başında olan Kırşehirli Arif çadırına meçhul bir el tarafından vurulmuştu. Bu haberi bize getiren bir genç doktorun anlattıklarını hiç unutmam. Kendisi de dahil hiç kimse hangi anda bir adam tarafından öldürüleceğini bilinmez bir durumdaymış. İşte o zaman ihtilalin bir takım kan dökmek iptilası yani tutkusu uyandırdığının farkına vardım. Binbaşı Hüsrev Ali Fuat Paşa ve Miralay Mahmut Beylerin bu meseleyi bastıracaklarına inanıyordu. Bilhassa Miralay Mahmut vatanseverliği kudreti ile birlikte insanlık hisleri de bulunan bir idealistti. Birbirini takip eden bozgunlar karşısında bulunuyorduk. Ne yazık ki ihtilal alelade harpten çok başka hususiyetler taşıyordu. Sadece cesur ve sadık olmak bir ihtilali başarmaya yetmiyor. Mukaddes bir gaye içinde olsa ihtilal ilerledikçe içindeki küçük unsurlar tepeye çıkıyor. Canlarını gaye uğrunda feda edenleri bertaraf ediyorlar. Binbaşı Hüsrev yanındaki 20 atlıyla Gerede'ye gitmişti. Köprünün başında öbür taraftan bir alay insanın kendisine bayrak ve el salladığını görmüştü. Bunu barış ve dostluk belirtisi telakki ederek köprüden geçmişti. Geçer geçmez halk onu attan indirerek taşlamaya ve dövmeye başlamış. Garip olarak canını kurtaran şey sırf çok yakışıklı bir adam olmasıydı. Kalabalık arasından ihtiyar bir kişi Binbaşı Hüsrev'in üstüne kapanarak ''Bu kadar cesur ve güzel adamı nasıl öldürebilirsiniz? Ben ömrümün sonuna geldim, Allah ve peygamber aşkına öldürmeyin.'' diye feryat etmiş. Garip olarak bir an için kalabalık durmuş. Binbaşı Hüsrev ile Osman Bey'in boyunlarına ve ellerine zincirler takılarak, bir taraftan taşlanarak, bir taraftan da yüzlerine tükürülerek hapishaneye götürülmüşlerdi. O günlerde kasaba hapishaneleri demir parmaklıklı bir kapı arkasında ufak bir yerdi. Halk demir parmaklığın arkasından ellerindeki kamaları sallayarak kapıyı taşlamış ve onları tehdit etmişlerdi. Hilafetçilerin arasında Sefer adını taşıyan bir Çerkez şef sayesinde canlarını kurtarmışlardı. Bu adam her nasılsa milli mücadelenin kazanması ihtimalini dikkate alarak onları kurtarmıştı. Biz onların İstanbul'a götürülerek idam edilecekleri haberini alınca aramıza bomba düşmüş gibi şaşkına döndük. Aynı zamanda Miralay Mahmut Bey de Hendek'ten Bolu üzerine yürüyordu. İnsancı hareketi sayesinde halkın sevgisini kazanmıştı. Hilafetçiler bunu görünce Mahmut Bey'in adamlarını kendi taraflarına çekmek için her türlü teşebbüse girişmişlerdi. Onlar Hendek'ten geçerken minarelerden "Kardeş kanına nasıl gireceksiniz?" diye sesler duyulmaya başlamıştı. Burada dikkate değer bir nokta muntazam asker birliklerinin sivillere nispeten daha çok insan olmalarıdır. Onlar harp safları dışında kan dökmeyi sevmezler. Herhalde Miralay Mahmud'un telkin ettiği güven kendisinin etrafına topladığı emniyet ve sevgiyle beraber kuvvetlerinin muntazam askerlerden olmasına bağlıydı. Miralay Mahmud'un öbür taraftan atılan kurşunlardan biriyle şehit olması bizi çok şaşkına çevirdi. Çünkü o aralık en çok dayandığımız kuvvetlerden biriydi. Bundan sonra çok ciddi bir duruma girdik. Muntazam kuvvetler çok azalmıştı ve bütün dayanağımız bizim tarafımızda bulunan sivil ihtilalcilerden ibaretti. Onlarsa vatanseverlikleri yanında paraya ve yağmaya da düşkün oldukları için halk arasında sevilmiyorlardı. Aralarında en iyileri bile muntazam kuvvetlere muarızdılar, yani karşıydılar. Garip olarak o aralık muntazam kuvvet teşkiline aleyhtar olan askerler bile vardı. Tek pratik yol çete harbine devam etmek olduğunu Miralay Kazım Bey de müdafaa ediyordu. İşte bundan dolayı sivil ve başı bozuk askerler kullanmaktan başka elimizde çare kalmamıştı. O aralık Ethem tek kuvvet olduğu için onu Bolu'ya göndermiştik. Anzavur'u yenmişti. Demirci Efe'den de yardım istiyorduk. Bu küçük kuvvetlerin dışında Miralay Refet ve Binbaşı Nazım bulunuyordu. Bunlar da Mudurnu'da toplanarak hilafet ordusunun Bolu'ya girmesine mani olmaya çalışıyorlardı. İşte Haziran ve Temmuz aylarında Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin karşı karşıya kaldığı durum buydu. Bir akşam yemekten sonra Bolu'ya girmiş olan Ethem'den bir telgraf aldık. Mustafa Kemal Paşa'dan kendisini idama mahkum ettiği kimselerin listesine imzasını koymasını istiyordu. Ne yazık ki listede Binbaşı Hüsrev ile Osman Beyleri kurtaran Sefer ve arkadaşlarının isimleri de vardı. Ankara onları affettiğini bildirmiş olduğu için bizler onların öldürülmesi aleyhindeydik. Mustafa Kemal Paşa etrafındaki bir avuç insanın fikirlerini sorarken benim fikrimi de sorardı. Fakat şurasını söyleyeyim ki ben bu münakaşalara hemen hemen hiç karışmazdım. Yalnız bu meselede fikrimi çok açıkça söyledim ve affetmiş olduğumuz bu adamların idamının aleyhinde bulundum. Yeni teşekkür edecek bir hükümetin sözünden dönmesini fena buluyordum. Fakat bu meselede Mustafa Kemal Paşa Ethem'in arzusunu yerine getirmek gerektiğini söylüyor, bizim vaziyetimizdeki adamların merhamet göstermesini zaaf teşkil edeceğini ileri sürüyordu. Düşman ele geçirildiği zaman ne vaat edilmiş olursa olsun mutlak öldürülmeliydi. Etrafa bakındığım zaman Miralay İsmet Bey'le göz göze geldim. Bir koltukta oturuyordu. Ayağa kalktı, Mustafa Kemal Paşa'nın karşısına gelerek yazıhanesine dayandı ve konuşmaya başladı.